Ayrım 26, sayfa 279. Hiçbir zaman sandığınız nedenden değildir üzüntünüz. Aşk mektupları yazmaya ve duygularınızı araştırmaya alıştıkça, genel olarak ilk bakışta sandığınızdan başka nedenlere üzüldüğünüzü anlamaya başlarsınız. Derinde yatan nedenleri anlayıp hissettikçe de olumsuzluk silinmeye yüz tutar. Nasıl ansızın olumsuz duyguların pençesine düşebiliyorsak, yine öyle birdenbire kurtulabiliriz onlardan. İşte size birkaç örnek. 1. Bir sabah Jim uyandığında eşi sinirine dokunuyordu. Kadının her yaptığı ona batıyordu. Eşine bir aşk mektubu yazarken anladı ki, aslında kendisini böylesine sıkı bir denetim altında tuttuğu için annesine kızmaktaydı. Aşk mektubunu yazarken bu duygular yüzeye çıkıyordu. Böylece annesine kısa bir aşk mektubu yazdı. Bu mektubu yazmak için geriye, denetim altında tutulduğu günlere döndüğünü hayal etti. Mektubu bitirdikten sonra birdenbire eşine kızgınlığı geçmişti. 2. Aylarca aşkı sürdükten sonra Liza birdenbire eşini eleştirmeye başladı. Bir aşk mektubu yazarken anladı ki, gerçekte onun için yeterince iyi olmamaktan ve onun kendisiyle artık ilgilenmemesinden korkmaktadır. Derinde yatan korkularını anladıkça sevgisi de yeniden canlanmaya başladı. 3. Birlikte romantik bir akşam geçirdikten sonra Bill ile Jane ertesi gün yaman bir kavgaya tutuştular. Kavga bir şeyi yapmayı unuttuğu için Jane'in kocasına biraz söylenmesiyle başladı. Her zamanki anlayışlı tutumunu göstermek yerine Bill de ansızın boşanmayı isteyecek gibi oldu. Daha sonra bir aşk mektubu yazarken anladı ki gerçekte terk edilmekten korkmuştu. Çocukken annesiyle babası kavga ettiklerinde neler hissettiğini anımsadı. Onlara bir mektup yazdı ve birden karısına olan sevgisi canlandı. 4. Susan'ın kocası Tom önemli bir işi zamanında yetiştirmeye çalışıyordu. Eve geldiğinde Susan son derece öfkeli ve kırgındı. Susan mantıklı yanıyla kocasının içinde bulunduğu gerilimi anlıyordu ama duygusal olarak yine de öfkeliydi. Kocasına bir aşk mektubu yazarken anladı ki gerçekte onu hırçın annesiyle yalnız bıraktığı için babasına kızıyormuş. Çocukken kendini güçsüz, terk edilmiş hissederdi ve şimdi bu duygular iyileştirilmek üzere yüzeye çıkıyordu. Babasına bir aşk mektubu yazdı ve birdenbire Tom'a olan öfkesi geçiverdi. 5. Rachel file ilgileniyordu. Ta ki fil onu sevdiğini ve onunla yaşamını birleştirmek istediğini açıklayıncaya dek. Ertesi gün Rachel birden değişiverdi. Bir sürü kuşkulara kapılmaya başladığı gün tutkusu da yok oldu. File bir aşk mektubu yazarken anladı ki asıl kızdığı babasıydı. Annesine karşı böylesine ilgisiz davrandığı ve onu incittiği için babasına kızıyordu. Babasına bir aşk mektubu yazıp olumsuz duygularını açığa vurduktan sonra File yine ilgi duymaya başladı. Aşk mektubu yazma alışkanlığı edindiğinizde her zaman geçmiş anılarınız ve duygularınız geri gelmeyebilir. Ama içinizi döküp duygularınızda daha da derine indikçe gerçekten üzüldüğünüz zaman geçmişinizdeki bir şeylerin de bunda payı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Gecikmiş tepkisel yanıt. Aşk nasıl geçmişteki çözümlenmemiş duygularımızı yüzeye çıkarıyorsa istediğinizi elde etmekte çıkarır. Bunu ilk öğrendiğim zaman anımsıyorum. Yıllar önce eşimle cinsel ilişkide bulunmak istemiştim ama onun canı istemiyordu. Mantığımla bunu kabul ettim. Ertesi gün tekrar aynı konuya değindim ama yine ilgilenmedi. Bu böyle her gün sürdü gitti. 2 haftanın sonunda içerlemeye başlamıştım. Ama yaşamımın o döneminde duygularımı karşımdakine nasıl aktaracağımı bilmiyordum. Duygularım ve kızgınlığım konusunda konuşacağıma her şey yolundaymış gibi davranmayı sürdürdüm. Olumsuz duygularımı örtbas ederek sevecen olmaya çalışıyordum. 2 hafta boyunca öfkem kabardı durdu. Onu memnun etmek, mutlu kılmak için bildiğim her şeyi yaptım ama için için beni geri çevirmesine kızıyordum. 2 haftanın sonunda gidip ona güzel bir gecelik satın alıp o akşam ona verdim. Kutuyu açtı ve sürprizime pek sevindi, mutlu oldu. Giyip denemesini önerdim. Canının istemediğini söyledi. İşte bu noktada pes ettim. Artık cinsel ilişkiyi unuttum. Kendimi işime vererek seks isteğimden vazgeçtim. Aklımca öfke duygumu bastırmakla işleri yoluna koymuş oluyordum. Bununla birlikte 2 hafta kadar sonra bir gün işimden eve geldiğimde romantik bir akşam yemeği hazırlamış ve 2 hafta önce ona satın aldığım geceliği giymiş olduğunu gördüm. Işıklar hafifletilmişti ve güzel bir müzik çalıyordu. Tepkimi hayal edebilirsiniz. Birdenbire içimde bir öfke dalgası kabardı. 4 haftadır neler çekiyorsun diye geçirdim içimden. Geçen 4 hafta boyunca bastırdığım tüm kırgınlıklar birdenbire yüzeye çıkıyordu. Ona bu duygularımı açtıktan sonra anladım ki istediğimi bana vermeye razı oluşu eski öfkemin açığa vurulmasına neden olmuş. Çiftler ansızın kızgınlık duyduklarında. Bu süreci başka pek çok durumda görmeye başladım. Danışmanlık mesleğimde de bu olguyu gözlemledim. Eşlerden biri sonunda iyiye doğru bir değişikliğe rıza gösterince öteki kayıtsız ve değer bilmez olup çıkıyor. Bill uzun süredir istediği bir şeyi Mary'e vermeye razı olur olmaz, Mary ama artık çok geç veya ne olmuş gibi ters bir tepki gösterecektir. Kim bilir kaç kez evlilikleri 20 yılı aşmış çiftler bana danışmaya gelmişlerdir. Çocukları büyüyüp evden ayrılmıştır. Birdenbire kadın boşanmak ister. Erkek uyanır ve değişmek istediğinin, yardıma ihtiyaç duyduğunun bilincine varır. Değişmeye başlayıp karısına 20 yıldır isteye geldiği sevgiyi verdikçe bu kez kadın soğuk bir öfkeyle tepki gösterir. Sanki 20 yıl kendi nasıl çekmişse şimdi de aynı şekilde kocasının acı çekmesini istiyor gibidir. Neyse ki böyle olmaz. İkisi de duygularını paylaşmayı sürdürdükçe ve erkek karısının nasıl ihmal edildiğini dinleyip anladıkça kadın da yavaş yavaş kocasının değişmesini benimsemeye başlar. Bu ters yönde de olabilir. Erkek ayrılmak ister ve kadın değişmekten yana görünür ama koca karşı koyar. Gerçekleşen beklentiler bunalımı. Gecikmiş tepkilerin bir başka örneği de toplumsal düzeyde görülür. Toplum bilimde buna gerçekleşen beklentiler bunalımı adı verilir. 60'lı yıllarda Johnson yönetimi sırasında ilk kez olarak azınlıklara o zamana dek hiç verilmemiş ölçüde haklar tanındı. Bunun sonucunda da öfke patlamaları, ayaklanmalar ve şiddet olayları görüldü. Tüm bastırıla gelmiş ırkçı duygular ansızın dizginleri koparmış gibiydi. Azınlıklar daha çok destek bulduklarını hissedince öfke ve haksızlığa uğramışlık duygularının kabardığına tanık oldular. Geçmişin çözümlenmemiş duyguları su yüzüne çıkmaya başladı. Günümüzde buna benzer bir tepki, sömürge yönetimlerinden kurtulup sonunda özgürlüğünü kazanan halkların yaşadığı ülkelerde görülmektedir. Neden sağlıklı insanlar da danışma gereği duyabilirler? İlişkilerinizde daha içli dışlı oldukça sevgi de artar. Bunun bir sonucu olarak iyileştirilmesi gereken korku ve utanç gibi daha derin, daha acı verici duygular yüzeye çıkar. Genellikle bu duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmediğimiz için ne yapacağımızı şaşırır kalırız. Bunları iyileştirmek, acısını gidermek için birileriyle paylaşmamız gerekir. Ama hissettiklerimizi açığa vurmaktan öylesine korkar ya da utanırız ki, böyle zamanlarda çöküntüye uğrayabiliriz, kaygılı olabiliriz, canımız sıkılabilir, içerleyebiliriz ya da görünürde hiçbir neden yokken kendimizi tükenmiş hissedebiliriz. Tüm bunlar içimizdekilerin yüzeye çıkarken engellenmesinin belirtileridir. İçgüdüsel olarak ya aşktan kaçmak, uzaklaşmak ya da bağlılıklarınızı artırmak istersiniz. İşte bu duygularınızın üzerine eğilmenin zamanıdır, onlardan kaçmanın değil. Derindeki duygular yüzeye çıktığında bir terapistten yardım isterseniz pek akıllıca bir iş yapmış olursunuz. Derinden yüzeye çıkan duygularımızı eşimize yansıtırız. Eğer duygularımızı anne babamıza veya geçmişteki eşimize anlatacak kadar kendimizi güvende hissetmemişsek, şimdiki eşimizin yanında duygularımızla bağlantı kuramayız. Bu noktada eşiniz ne denli yardımcı olursa olsun, onunla birlikteyken kendinizi güvende hissetmeyeceksinizdir. Duygularınız engellenecektir. Bu çelişkidir. Eşinizin yanında kendinizi güvende hissettiğiniz için en derin korkularınızın yüzeye çıkma şansı vardır. Ama yüzeye çıktıkları zaman da korkmaya başlar ve hissettiklerinizi eşinizle paylaşamazsınız. Hatta korkunuz sizi uyuşturabilir. Böyle olduğunda da yüzeye çıkmakta olan duygularınız tıkanır. Böyle zamanlarda bir danışman veya terapistin büyük yardımı olabilir. Korkularınızı yansıtmadığınız biriyle birlikteyken yüzeye çıkan duyguları inceleyebilirsiniz. Ama sadece eşinizle birlikteyseniz kendinizi uyuşmuş gibi hissedebilirsiniz. İşte bunun içindir ki çok sevecen ilişkiler içindeyken bile insanlar ister istemez bir terapistin yardımına gerek duyarlar. Destek gruplarında paylaşmanın bu engellerden kurtarıcı etkisi de vardır. Yakından tanımadığımız ama yardımcı olan başkalarıyla bir arada bulunmak, yaralı duygularımızın paylaşılması için bir kapı açmış olur. Çözümlenmemiş duygularımız eşimize yansıtıldığında o bize yardım etme gücüne sahip değildir. Elinden gelecek tek şey yardım istememiz için bize destek vermektir. Geçmişimizin bugünkü ilişkilerimizi nasıl etkilemeyi sürdürdüğünü anlamak bizi aşkın gelgitlerini kabullenmekte özgür kılar. Aşka da yaraları iyileştirici gücüne de güven duymaya başlarız. Aşkın büyüsünü canlı tutmak için esnek olmalı ve aşk mevsimlerinin sürüp giden değişimlerine ayak uydurmalıyız. Aşkın mevsimleri. Her ilişki bir bahçeye benzer. Eğer yeşerip gelişmesi isteniyorsa düzenli olarak su verilmelidir. Beklenmedik hava değişiklikleri kadar mevsimleri de dikkate alarak özel bakım göstermelidir. Yeni tohumlar ekilmeli ve yabani otlar ayıklanmalıdır. Tıpkı bunun gibi aşkın büyüsünü canlı tutmak için de mevsimlerini anlamalı ve aşkın kendine özgü ihtiyaçlarını doyurmalıyız. Aşkın ilkbaharı. Aşık olmak ilkbahar gibidir. Sonsuza dek mutlu olacakmışız gibi bir duyguya kapılırız. Eşimizi sevmemek aklımızın ucundan bile geçmez. Bu bir saflık dönemidir. Aşk ölümsüz gibi görünür. Her şeyin kusursuz sanıldığı ve tıkır tıkır işlediği büyülü bir dönemdir bu. Eşimiz tıpatıp bize uygun görünür. Hiç çaba harcamaksızın uyum içinde dans ederiz ve şansımızın yüzümüze gülmesinin tadını çıkarırız. Aşkın yaz mevsimi. Aşkımızın yaz mevsimi boyunca eşimizin sandığımız kadar kusursuz olmadığını ve ilişkimiz üzerinde çalışmamız gerektiğini anlarız. Eşimiz sadece başka bir gezegenden gelmiş olmakla kalmaz, hata yapan, bazı bakımlardan aksayan bir insan olarak da karşımıza çıkar. Sürtüşmeler ve düş kırıklıkları belirmeye başlar. Yabani otların kökünden sökülmesi ve yakıcı güneş altında bitkilerin fazladan sulanması gerekir. Artık aşkı vermek de, gereksindiğimiz aşkı almak da o kadar kolay değildir. Her zaman mutlu ve sevgi dolu olmadığımızı görüp anlarız. Bizim aşk konusunda düşlediğimiz tablo bu değildir. Birçok çift bu noktaya gelindiğinde düş kırıklığına uğrar. Bir ilişki üzerinde çalışmak istemezler. Hiç de gerçekçi olmayan bir tutumla hep ilkbahar olmasını beklerler. Eşlerini suçlarlar ve pes ederler. Aşkın her zaman kolay olmadığı, ara sıra sıkı bir çalışma ve sıcak bir güneş istediği gerçeğini görmezler. Aşkın yaz mevsiminde kendi sevgi ihtiyacımız olduğu kadar eşimizin ihtiyaçlarını da doyurmamız gerekir. Bunlar kendiliğinden gerçekleşmez. Aşkın sonbaharı. Yaz mevsimi boyunca bahçemize iyi baktıysak, bu sıkı çalışmanın sonucu olarak hasadımızı alırız. Güz mevsimi gelmiştir. Bu altın bir çağdır, zengin ve doyurucu. Gerek kendimizin, gerekse eşimizin kusurlarını kabullenen ve anlayışla karşılayan daha olgun bir aşktır yaşadığımız. Bir şükran ve paylaşma zamanıdır bu. Yaz boyu sıkı çalıştığımız için şimdi dinlenebilir ve yarattığımız aşkın tadını çıkarabiliriz. Aşkın kış mevsimi. Sonra hava yeniden değişir ve kış bastırır. Kışın o soğuk, verimsiz ayları boyunca doğa kendini tümüyle içine çeker, kapanır. Bu bir dinlenme, düşünme ve yenilenme zamanıdır. İlişkilerde de çözümlenmemiş acılarımızla veya gölge benliğimizle yüzleşme zamanıdır. Kapağımızın açılıp acı dolu duygularımızın ortaya döküldüğü zamandır. Aşk ve doyum için eşimizden çok kendimize bakmaya gereksinme duyduğumuz, kendi kendine gelişim zamanıdır. Yaraların iyileşmesi, acıların dindirilmesi zamanıdır. Erkeklerin mağaralarına çekilip kışladıkları ve kadınların kuyularının dibine indikleri zamandır bu. Aşkın karanlık kış mevsimi boyunca kendimizi sevdikten ve iyileştirdikten sonra ilkbahar ister istemez geri gelecektir. Yeniden umut, sevgi duyguları ve olanakların bolluğu bizi sevindirir. Kış boyu kendi kendimizi iyileştirdiğimiz ve ruhumuzu araştırdığımız için artık yüreklerimizi açabilecek ve aşkın ilkbaharını yaşayabilecek duruma gelmişizdir. Başarılı ilişkiler. İletişimi geliştirmek ve ilişkilerinizde istediğinizi elde etmek için bu yol gösterici kitabı inceledikten sonra başarılı ilişkiler kurmaya hazırlıklısınız demektir. Kendiniz hakkında umutlu olmak için yeterli nedenlere sahipsiniz. Aşk mevsimlerine kolayca ayak uyduracak, hava değişimlerine başarıyla göğüs gereceksiniz. Binlerce çiftin ilişkilerini kökünden değiştirdiklerine tanık oldum. Hatta kimilerinin bir gecede. Hafta sonu ilişki seminerime cumartesi günü gelirler ve pazar akşam yemeğinde birbirlerine yeniden sevdalanmışlardır. Bu kitabı okurken edindiğiniz ipuçlarını uygulayarak ve erkeklerin Mars'tan, kadınların Venüs'ten geldiklerini hatırlayarak siz de aynı başarıya ulaşacaksınız. Yine de aşkın mevsimleri olduğunu unutmamanız için uyarıyorum sizi. İlkbahar kolaydır ama yaz çok çalışma ister. Sonbaharda pek cömert ve doygun hissedebilirsiniz kendinizi. Kışınsa bir boşluk duygusuna kapılırsınız. Yazı geçirmek için gereksindiğiniz bilgiler ve ilişkiniz üzerindeki çalışmanız kolayca unutulur. Sonbaharda duyduğunuz aşk kışın kolay yitirilir. Aşkın ilkbaharında işler zorlaştığı ve istediğiniz sevgiyi elde edemediğiniz zaman bu kitapta öğrendiğiniz her şeyi unutuverirsiniz. Bir anda hepsi silinip gitmiştir. Eşinizi suçlamaya başlayıp isteklerinizi nasıl karşıladığını unutabilirsiniz. Kendinizden de eşinizden de kuşku duyabilirsiniz. Huysuzlaşabilir ve pes etme isteği ağır basabilir. Tüm bunlar bir çevrimin parçalarıdır. Şafaktan önce hep karanlık olur. İlişkilerimizde başarılı olmak için aşkın çeşitli mevsimlerini kabullenmek ve anlamak zorundayız. Kimi zaman aşk kolayca ve kendiliğinden su gibi akar gider. Kimi zaman da çaba gerektirir. Bazen yüreklerimiz doludur, bazen de boşalmışızdır. Eşimizden her zaman sevgi dolu olmasını, hatta sevgi dolu olmayı hatırlamasını bile beklememeliyiz. Kendimize de anlayışlı olma armağanını vermeli ve sevgi dolu olma konusunda tüm öğrenmiş olduklarımızı her zaman hatırlayacağımızı ummamalıyız. Öğrenme süreci sadece dinlemeyi ve uygulamayı değil, aynı zamanda unutmayı, sonra yeniden anımsamayı gerektirir. Bu kitap boyunca anne babalarınızın size öğretemeyeceği şeyleri öğrenmiş bulunuyorsunuz. Onlar bilmiyorlardı. Ama şimdi siz bildiğinize göre lütfen gerçekçi olunuz. Kendi kendinize hata yapmayı sürdürme iznini veriniz. Kazanmış olduğunuz bilgilerin tümü bir süre için unutulabilir. Eğitim kuramı yeni bir şey öğrenmek için 200 kez işitmemiz gerektiğini öngörür. Kendimizin de eşimizin de bu kitaptaki tüm yeni bilgileri akılda tutmamızı bekleyemeyiz. Eşlerimizin attıkları her küçük adıma karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız. Bu düşünceler üzerinde çalışmak ve onları yaşamınızla bütünleştirmek zaman alır. Sadece 200 kez işitmemiz yetmez. Aynı zamanda geçmişte öğrendiklerimizi aklımızdan çıkarmamız gerekir. Bizler başarılı ilişkileri nasıl yürütmek gerektiğini öğrenen saf çocuklar değiliz. Anne babalarımız tarafından, içinde yetiştirildiğimiz kültür ve yaşadığımız acı deneyimler tarafından programlanmışız. Bu yeni, sevgi dolu ilişkiler kurma bilgeliğini yaşamımızla bütünleştirmek zorlu bir çaba gerektirir. Siz bir öncüsünüz, yeni topraklarda ilerliyorsunuz. Ara sıra yolunuzu yitirmeniz olasıdır, bunu bekleyiniz. Eşinizin yolunu yitirmesi de olasıdır. Bu öğretici kitabı ayak basılmamış topraklarda yeniden ve yeniden size yol göstermesi için bir harita olarak kullanınız. Bir daha karşı cinse öfke duyduğunuzda erkeklerin Mars'tan, kadınlarınsa Venüs'ten geldiklerini hatırlayınız. Bu kitapta okuduğunuz başka hiçbir şeyi akılda tutmasanız bile farklı olmamızın doğal karşılanması gerektiğini anımsamanız daha sevgi dolu bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olacaktır. Yavaş yavaş yargı ve suçlamalarınızdan kurtularak, istediğinizi elde etmekte ısrarlı davranarak, ihtiyaç duyduğunuz ve hak ettiğiniz sevgi dolu ilişkileri yaratabilirsiniz. Gelecekten bekleyeceğiniz çok şey var. Dilerim sevgi ve aydınlık içinde gelişiminizi sürdürürsünüz. Yaşamınızda bir fark yaratmama izin verdiğiniz için size teşekkür ederim. Kitabın sonu 10 Haziran 2009 sayfa 287.